Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın en flash gelişmesi, aylardır beklediğimiz Türkçe Google Asistan'ın artık hayatımıza girmiş olması oldu. Perşembe günü Google Türkiye tarafından bir minik bir organizasyon düzenlendi ve farklı mecralardan, farklı yayın kuruluşlarından bizim de dahil olduğumuz bir grup bir toplantı yapıldı. Google Asistan'ı geliştiren yurt dışından bir mühendise de bağlama şansımız oldu. Soru cevap yapma şansımız, fırsatımız da oldu. Şunu söyleyelim. Toplantının yapıldığı esnada bize verilen ilk bilgi Ocak ayı sonuna kadar Türkçe Google Asistan'ın Türkiye'de yaygın olarak kullanıma sunulacağı yönündeydi. Daha sonra bir güncelleme geçtiler ve dediler ki birkaç gün içerisinde Android kullanıcılarının tamamı ülkemizde Türkçe olarak Google Asistan'ı kullanmaya başlayabilecek. iOS tarafında ise bu süreç biraz daha uzun olacak ve Ocak ayı içerisinde onlar da tam anlamıyla geçiş tamamlayarak Türkçe Google Asistan'ı kullanmaya başlayabilecekler. Zamanlama manidar. Biz Mayıs ayında Google I.O.'ya katıldığımız zaman yıl sonuna doğru son çeyrekte farklı dillere ki aralarında Türkçe'nin de olduğu farklı dil gruplarına da bu desteğin geleceği söyleniyordu. Yani artık yılın bitmesine günler kala en azından Android kullanıcılarının tamamı için bu hizmet devreye girmiş oldu.
Ben çok uzun zamandır iOS kullandığım için, iPhone kullandığım için Siri'yi kullanıyordum dijital asistan olarak ve benim hayatımı kolaylaştıran bir teknolojiydi. Ben kısa bir süre önce de Google Asistan'ı birebir Türkçe olarak test etme deneme fırsatı buldum. Çünkü elimdeki telefonlardan bir tanesinde aktif. Yani benim zaten uzun zamanda birçok kullanıcı da aslında kullanıyor Türkiye'de. Bazı hesaplarda aktif ediliyordu böyle seçme bir şekilde random. Şimdi orada şunu söyleyebilirim. Google Asistan Siri'ye göre çok daha yetenekli. Çok daha fazlasını yapabiliyor. Google servisleriyle entegre çalışabiliyor olması zaten mükemmel hale getirmiş onu. Yani bugün mesela Erdi ile beraber sabah denedik. Bana donanım haberi kanalını aç diyorsunuz. Video olarak donanım haberin kanalına
son
girip
YouTube'daki.
Evet, son videoyu açıp göstermeye başlıyor. Siri ancak Google'da arama yapabiliyor böyle bir komut verdiğinizde. Şimdi bazı arkadaşlar sesli komutun tam olarak şeyini anlayamamışlar. Ben bakıyorum sosyal medyada ne işimize yarayacak diyorlar ama arkadaşlar yani elinizle telefonu kullanamadığınız bir sürü durum var. Uçakta olabiliyorsunuz, yemek yapabiliyorsunuz, ne bileyim elleriniz ıslak oluyor, dokunmak istemiyorsunuz. Telefon uzakta oluyor, o an erişmeniz gerekiyor bir fonksiyonuna. Bunların hepsinde sesli olarak bir asistanın size akıllıca cevaplar verebiliyor olması büyük bir nimet.
Buna ek olarak farklı yaş gruplarından kullanıcıların teknoloji adapte olması, sağlık evet. Sorunları nedeniyle telefonu kullanmakta yine zorluk yaşayanlar da bu hizmet sayesinde daha etkin bir şekilde kullanabilecekler.
Çok sevindim. Uzun zamandır bekliyorduk yani.
Aynen öyle. 2016'dan beri Google Asistan hayatımızda var. Google Nav'ın bir parçası olarak çıkmıştı. Evet. Daha sonra da bağımsız bir dijital asistan olarak yoluna devam etti ki arka tarafta zaten yapay zeka ve makine öğrenme var. Ben Google çalışanına özellikle bunu da sordum çünkü bu tür sistemlerde özellikle privacy dediğimiz kişisel bilgiler, mahremiyet konusu önemli. Amerika'da da çok tartışılan bir konu bu. Ki yapılan bazı bilimsel araştırmalar var bu asistanlarla ilgili olarak. Daha önce de konuştuk bunları zaten. Mesela Apple'ın Siri'si Google Asistan ve Amazon'la kıyaslandığı zaman, onun Alexa'sıyla kıyaslandığı zaman örneğin daha düşük performans gösteriyor. Evet. Apple tarafında genelde bu konuya verilen yaklaşım ya da cevap biz diğerlerine göre daha az bilgi topluyoruz, daha az dinliyoruz. Bundan dolayı böyle bir tablo ortaya çıkıyor şeklinde ama Google tarafı da diyor ki biz zaten asistanla ilgili topladığımız dataları şeffaf bir şekilde de sitemizde paylaşıyoruz. İsteyenler gidip neyin olduğunu, neyin olmadığını görebiliyor ki zaten toplanan dataların silindiğini söylüyorlar belli bir yerden sonra. Amaç orada yapay zeka mümkün olduğu kadar bilgi vererek onun daha hızlı bir gelişim gösterebilmesi. Bugün Google Asistan'la birlikte Mesut'un söylediği şeylere ek olarak ki henüz Google'ın bazı servisleri Türkçe Google Asistan'la çalışmıyor. Kademeli olarak bunların daha da etkin bir şekilde hayatımıza gireceğini göreceğiz. Bunun dışında tabii üçüncü parti donanımlara da destek var. Philips'in Hue ışıklandırmasını da kontrol edebiliyorsun. Ya da destek veren pek çok şeyi yine kontrol edebiliyorsun. Uyumlu kulaklıklar var. Öyle bir kulaklığa sahip olduğun zaman yine sesli olarak kulaklık üzerinden de asistanı kullanabiliyorsun.
Ya bir de ya güzel olan şey Siri'ye göre çok daha hızlı tepki veriyor.
Daha doğal konuşuyor biraz daha sanki. Ben öyle hissediyorum. Bu arada Google Asistan'ı 2019'da farklı konuşma tipleri de gelecek. Kadın erkek seçeneği olacak. İşte ona göre farklı yine alternatifler de sunulacak. Şive konusunda da bayağı çalışıldığı söyleniyor. Bizim yaptığımız toplantıda söylenen şeylerden birisi de oydu. Ki zaten arkada makine öğrenme olduğu için bazı şeyler zamanla daha da yerine oturacak ama tekerleme söylüyorsun. Benden güzel tekerleme söylüyor. Yani evet. Böyle güzel detaylar da var. Soru cevap yapabiliyorsunuz. Continuous speech dediğimiz aslında sürekli konuşma özelliği var. Bunların bir kısmı tabii Türkçe'ye oturması biraz daha zaman alacak. Ama işte Google Duplex gibi teknolojilerle aslında sanki karşımızda bir insan varmış gibi konuşmayı da zaman içerisinde sürdürebileceğiz. Dediğim gibi çok beklenen bir özellikti. Gelmiş oldu. Tabii Google Home gibi cihazların Türkiye'ye gelmesine kullanılması biraz daha vakit alır. Şu anda telefonlarda kullanabiliyoruz. Eğer bir Android telefonunuz varsa güncellemelere bakın derim. Lollipop özelliği tüm cihazlarda zaten aktif olarak kullanıyor. Bugün artık Lollipop kullanan da var mıdır? Onu da çok bilmiyorum ama güzel bir gelişme oldu. Epeydir bekliyorduk. Pek çok dili zaten vardı. Artık nihayet Türkiye'de Türkçe olarak gelmiş oldu. Halihazırda zaten pek çok kişinin kullandığını da biliyoruz. Kullanmayanlar da güncelleme kısmını kontrol etmelerinde fayda var. Apple tarafından bir haberimiz var. Şimdi Apple Qualcomm'la pek çok davası devam ediyor. En son Çin'de bir yasaklama durumu söz konusu oldu Qualcomm'un yaptığı dava sonucunda. Apple'ın da buna karşı verdiği ilk reaksiyon Qualcomm'la mümkün olduğu kadar işbirliğini bitirmek ya da azaltmak yönündeydi. Kademeli bir azaltma vardı. Son jenerasyon yani iPhone 10S, 10S Max jenerasyonunda artık Qualcomm komple yok Apple cihazlarda. Modem tarafında Intel'in 7560 diye bir modemine dahil olmuş durumdalar ama Apple'ın da bir mantığı var. Mümkün olan her şeyi kendisi yapmak, kendi ihtiyaçlarını özelleştirmek ve yönetmek istiyor. Çünkü hem ürünün ne zaman çıkabileceğini daha iyi planlayabiliyor hem de performans konusunda daha iyi şeyler ya da kendine göre bir takım ihtiyaçları karşılayabiliyor. Son gelen haberler gösteriyor ki Apple şu anda modem geliştirmekle meşgul. Açıkçası benim şaşırmadığım bir şey oldu. 5G dönüşümde kapıdayken 5G tarafında kendi modemlerini kullanabilir.
Ya zaten şimdi şöyle bir şey var. Telefondaki en kilit unsurlardan bir tanesi modem olmaya başladı gitgide. Bütün teknoloji o belirliyor çünkü GSM şebekesiyle haberleşme tarafında. Ve savaşın da hep bu tarafta verildiğini görüyoruz. Özellikle 4.5G'de Qualcomm çok büyük bir hegemonya, egemenlik yarattı. Samsung cihazlara baktığımızda işte Exynos gidiyor dünyanın geri kalanında. Amerika'ya gittiğinde Qualcomm'la devam etmek zorunda kalıyor.
Öyle bir anlaşmaları var ki Samsung mesela kendi çipini başka bir markaya vermek istese alan markanın da Qualcomm'a bir takım ödemeler yapmış gibi. Böyle çok tuhaf bir sıkıntı durmak da o da davalık oldu. İşte eski yöntemlerle bu süreç yönetilemez tarzında ama uzun hikaye tabii.
Yani bu tarafta Apple'ın kontrol ele geçirmek için modemi de kendi üretmeye çalışması oldukça doğal bir süreç. Tabii Erden'in dediği gibi gelecekteki kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirme seçeneklerine de sahip oluyor.
Maliyet kontrolüne sahip oluyor.
Telefonda bugün eğer modemi de kendi üretirse Apple'ın kendi kontrolünde olmayan bir tek ekran kalmış olacak. Öyle bir durum söz konusu.
Ve şöyle bir durum var. Tabii biz burada aslında bir modem derken bir baseband işlemcisinden bahsediyoruz. Bunun içerisinde Apple'ın yapacağı tasarıma göre Bluetooth ve Wi-Fi gibi yine kablosuz bağlantı seçeneklerinin de olması kuvvetle muhtemel. Onlar zaten buna göre daha kolay. Önemli olan şebeke uyumunu yakalayabilmek. Çünkü o taraftan donanım yapsanız bile saha testleri, operatör testleri, ülkelerde yapılacak testler, genel kabul görmesi, standartlar, emisyonuydu, şuydu, buydu vesaire.
Tabii, hani tabii.
Bir sürü faktörü var ama Apple'ın sahip olduğu mühendislik gücü ve kasasındaki parayı dikkate aldığımız zaman 5G konusunda da fikri mülkiyet haklarındaki esnekliği dikkate aldığımız zaman çünkü dediğin gibi 4.5G, 4G, LTE, 3G, 2G Qualcomm'un böyle çılgın paralar kazandığı, deli gibi hakim olduğu alanlardı. Şu anki mevcut jenerasyonda Intel modem var. Gigabit LTE desteği sunuyor şu an mevcut telefonlar. Hatta ona uyum sağlayabilmek adına mesela iPhone 10 ve iPhone 10S'ye yan yana getirip baktığın zaman Mesut 10S'de alt ve üstte ekstra anten şeritleri olduğunu görmekteyiz. Bunların hepsi işte modem, uyumluluk, geriye dönük destek gibi pek çok unsur sonucunda şekillenen detaylar ama bugün olmasa bile yarın Apple büyük bir ihtimalle kendi modemini kullanmaya başlayacak gibi görünüyor. Zaten gidişat da genel olarak bu yönde. Gelişmeler oldukça zaten konuşuyoruz. Çift ekranlı telefonlar son dönemin popüler konular arasında. Evet. Aslında bu konuda bence ilk adımı farklı tabii örneklerde gösterilebilir ama Türkiye'de satıldığı için konuşmak gerekirse Meizu gösterdi. Pro 7 Plus'ı arkada küçük bir ekran vardı ve arka kamerayı selfie kamerası gibi de kullanabiliyorduk. Şimdi olay biraz daha büyüdü. Önce ZTE tarafında Nubia X diye bir telefon gördük. Şimdi ise Vivo tarafında Nex serisinin yeni bir modeli var. Bunda da yine iki tane ekran olduğunu görmekteyiz Mesut. Arkadaki ekran Full HD çözünürlüğüne sahip olan nispeten daha küçük bir ekran. 5.5 inç boyutunda bir ekran. Öndeki ekran ise daha büyük bir ekran. 6.4 inç boyutunda bir ekran. Öndeki ekran tabii AMOLED. Arkadaki de AMOLED ama çözünürlükler farklı. Sunu deneyim farklı. Arkadaki ekran aslında belli bir oranda şey için. Arkadaki kamerayı da selfie çekimde kullanmak için tabi aynı zamanda işletim sisteminde oradan yönetebiliyorsun.
Full israf aslında biz çift ekranlı telefonları Rus yapımı neydi o telefonları? Yotofonlarda gördük ve Yotofon'daki konsept bana sorarsanız en ideal konseptti. Çünkü arkadaki ekranın bir selfie kamerası olmasının dışında bir amacı da vardı. Neydi? Burada elektronik mürekkep destekli bir teknoloji kullanılıyordu ve bu ekran enerji tüketmiyordu resmi göstermek için. Sabit bir resim konumlandırdığınızda oraya telefonun aslında deseninin arka taraftaki kapağını da değiştirmiş oluyordunuz bir nevi. Ve bir şeyler okurken de yazılar sabit kaldığı sürece ekran enerji tüketmediği için telefonun bataryasından da tasarruf ediyordunuz. Mesela web sitesinde bir şey okuyacaksınız ya da ne bileyim elektronik kitap okuyacaksınız. Arkadaki ekranı tercih ediyordunuz. Bu konseptte ise tamamen zarar ziyan var. Yani ön taraftaki kamera değil arka taraftaki kamerayla kendimi göreceğim diye bu kadar büyük bir ekrana gerek var mı? Bence yok.
Tabii pil performansına bakmak lazım. Sonucunda arkada ikinci bir ekran var en nihayetinde dediğin gibi.
Yani hep açık değildir o ekran.
Yani tabii konsept olarak güzel görünüyor telefon. Zaten önden bakınca ekran tasarrufu çok yüksek.
Tabii arka taraftaki ekranın dokunmatik alanında oyunlarda falan kullanabileceklerini göstermişler ama ben yani Vita'dan bildiğim kadarıyla o taraftaki kısım parmaklarla pek kullanılabilecek gibi olmuyor.
Başka üreticiler de var zaten ama tabii o çok kolay bir adaptasyon süreci değil bakıldığı zaman. İlginç dairesel bir LED flash halkası var ekran içerisinde devam eden. Bu da sonucunda çünkü Arka kamera aynı zamanda selfie kamerası olarak kullanılacağı için işte yüz güzelleştirme ve düşük ışıkta daha iyi evet. selfie deneyimi elde edilebilmek adına düşünmüş detaylardan birisi. Performans tarafında Snapdragon 845 10 GB RAM var ama bu telefonda daha önemli olan detay Time of Flight 3D adı verilen bir teknoloji var. Bunun demosunu yılın ilk aylarında yapmışlardı Mesut. Bu Apple'ın Face ID'sine alternatif olarak geliştirilen ama ondan daha güçlü, daha hızlı ve daha esnek olduğu söylenen bir teknoloji. Face ID'ye göre daha iyi olduğu yer olarak, nokta olarak biliyorsun Face ID'de 33 bin noktadan bir yüz modellemesi yapıyor. Bu 300 bin noktadan yüz modellemesi yapıyor ve buna istinaden de diyorlar ki arttırılmış gerçeklikte bizim bu çözümümüz çok daha geniş bir imkan sağlayabiliyor. Ve aynı zamanda daha küçük boyutta bir donanıma ihtiyaç duyduğu için telefonlar daha esnek olabiliyorlar.
Yani daha küçük boyutta bir donanıma ihtiyaç duyuyor olması bence en güzel tarafı. Hani hem daha güçlü hem daha küçük bir alana ihtiyaç duyuyor. Bugün iPhone'lardaki çentiğin nedeni buradaki sensörün oldukça büyük bir alana ihtiyaç duyması zaten. Yani geniş bir alana yayılması.
Bir de bu sensörü kullanmadan aynı çentiği alıp bizim çentiğim daha küçük diyenler yok mu?
Yani çentik yapmaları var zaten. Çentiğin bir amacı vardı iPhone'ların çentik kullanılmasının. Diğer üreticilerde sadece kamera var orada mesela. Çok saçma sapan işlere girdiler. Yine... Orada şimdi yeni bir yaklaşım var mesela. Delikli ekran. Bana sorarsan en güzel yaklaşım. Yani o da konuşulacak konulardan bir tanesi zaten mobil.
Dediğin şey ek olarak şimdi bazı okuyucular dikkat etmişti. Tabii Huawei Mate 20 Pro'da ve Xiaomi'nin özel versiyonu Mi 8'lerinde yine orada
evet.
Face ID türev teknoloji olduğunu söyleyelim.
Mate 20 Pro zaten bambaşka bir telefon ya.
Aynen. Bu telefonun fiyatı $700 civarında. $700'dan biraz daha yüksek. Yine bu telefonlar aslında böylesi dikkat çekici özelliklere sahip olan pek çok diğer telefonda olduğu gibi ilk etapta Çin pazarı düşünülerek geliştirilen telefonlar. Dolayısıyla açık pazarda Türkiye'ye numune gelir. Ararsanız belki bulursunuz. Ona bir şey diyemem ama yaygın olarak Çin pazarı için geliştirilen bir teknoloji. Yani
şimdi mesela bazı telefonlara bakıyorsunuz iPhone'lara düşmüş arkası kırılmış cam telefonları. Sadece arkasını kırmış adam. Ön tarafta ekran sağlam durmaya devam ediyor. Bunda arkası kırılsa da bir dert artık.
Gerçi... Apple'da da arkası kırılsa bir dert, yani önde kırılsa bir dert.
Kırılsa bir dert, tamam. Maliyet bir dert, olarak kılıf bir dert. Takıyorsun, kılıfı aynen. takıyorsun abi, ön tarafta kullanmaya devam
tabii
ediyorsun.
Bunda da artık ona göre, ona göre dikkat etmen lazım. Bu arada
bu telefonların sözünü kestim ama mesela kılıfı nasıl kullanacaksın?
Şeffaf silikon kılıf kullanacaksın herhalde.
En fazla arkaya şey takabilirsin, ekran filtresi.
Ya da İngiliz başı dediğinde ekran filtresi takarsın.
Zor yani.
Yanına da şey, sadece çerçeveyi tutan bir... Güçlendirilmiş kılıf kullanılabilir. Onu düşünmüşlerdir. Çinler çünkü aksesuar yapıyorlar. Onu hesaplamışlardır diye düşünüyorum. Ve 3500 mAh kapasiteye pil var arkadaşlar. Merak edenler için onu da söylemiş olalım. Ayrı bir videosunu yaptık ama o videoyu izlemeyenler için sonuçta geçen haftanın bir duyurusuydu. OnePlus 6T'nin McLaren Edition versiyonu çıktı. OnePlus'ın CEO'su bir gün McLaren'in 720S arabasını test ediyor. Çok çılgın bir otomobildir. Ondan sonra 5. yıl özel işbirliğini McLaren'le yapalım tarzında bir sonuç ortaya çıkıyor. Zaten BBK
belki
grubu...
Belki indirim yaparlar demiştir belki.
Bilmiyorum, belki olabilir. Gerçi o adamın indirime ihtiyacı var mıdır?
Yani evet.
Ondan da emin değilim ama BBK grubu zaten. Kardeş marka Oppo, Lamborghini versiyonu yapmıştım. Bunlar McLaren yaptılar. McLaren Edition olmasının birkaç farklı durumu söz konusu. Birincisi bu telefonda 10 GB RAM varmış donanım seviyesinde. İkincisi ise süper hızlı şarj teknolojisi var. Lamborghini Edition'da gördüğümüz süper VOCC denen standartın bir başka versiyonu var. İşte pilin %50'sini bu telefon, 3700 mAh kapasiteli pili var Mesut. Aşağı yukarı 20 dakikada pilin yarısını doldurabiliyor.
Yani çok büyük süreler ve bunları şeylerden gördük, Çinlerden gördük. Enteresan tarafta o.
Bayağı yatırım yapıyor. Özellikle evet. Oppo grubu, BBK grubu.
Oppo yıllardır hızlı şarj konusunda en ideal çözüme sahip firma olarak isimlendiriliyor.
50 wattlık adaptörü var. Yani dizüstü bilgisayar çalıştırırsın öyle bir.
Bir tek işte bu teknolojinin adaptörleri çok pahalı.
Evet, kaybettiğin zaman.
Ve adaptörü bitişik geliyor, kabloları falan genelde kalın oluyor.
Bu arada adaptörün pahalı olmasının ve kalın olmasının sebebi de telefonun normal içinde olan bu şarj yönetim devresinin aynısı. İçinde, onun da içinde var. Tüm sistem aslında adaptör üzerinden yürüyor.
Normalde
şarj
hızlı
zaman.
Şarjda önceki dönemlerde biz telefonun ısındığını görürdük. Bunlar da ısınmıyor çünkü bütün o ısınacak ekipmanlar direkt olarak adaptörün içine konumlandırılmış aynen. durumda. Adaptör pahalı oluyor ama bana sorarsanız adaptör pahalı olsun böyle olsun. Telefon ısınmıyor.
Şunu söylüyorlar aslında. OnePlus da bunu söylüyor ki bizim bu teknolojimiz sayesinde telefon şarj olurken diyor hem kullanmaya devam edebiliyorsun ya oyun oynamayı sürdürebilirsin diyor. Yani telefon şarj olurken hem daha hızlı şarj ediyoruz hem de kullanırsan daha hızlı ısınıyor.
Evet, çok önemli bir konu bu.
Böyle bir avantajı var. Tabii tasarım seviyesinde McLaren'in kullandığı bu kavun ağacı turuncusu telefonun alt tarafında işlenmiş durumda. İçeride bir karbon fiber doku kaplaması da var arka tarafta. McLaren logosu var. Yazılım seviyesinde bazı özelleştirmeler var. 10 GB RAM'den zaten bahsetmiştim. Yani donanım seviyesinde aslında RAM haricinde çok büyük bir sürpriz yok. 206 GB depolama var ama McLaren olmayan versiyonda 8 GB RAM için bu kapasiteyi sunuluyordu. Fiyata bakıldığı zaman Samir, tabii şeyi de söyleyelim, kutu içeriği de özel. Kutu içeriğinde McLaren'in Formula 1 arabasında kullanılan karbon fiberin aynısı bir akrilik cam içerisinde hediye olarak sunuluyor. Telefonun fiyatı da $699.
Yani fiyat olarak ülkemiz kullanıcısına pek hitap etmeyen bir firma haline gelmeye başlıyor OnePlus yavaş yavaş. Zaten dikkat ettiğim kadarıyla Xiaomi daha çok konuşuluyor bu firmaya göre şu anda. İlk modelleri fiyat avantajı taşıyordu. Ama son modellerde ki bu model tabii ki özelliklerine göre yine ucuz. Ben onu bir şey söyleyeyim. Fiyat performans olarak yine iyi ama ülkemiz kullanıcısından gitgide uzaklaşan bir marka olarak görüyorum Oppo'yu.
Ya şöyle tabii yani kıyaslandığı zaman tabii bu özel bir versiyon. McLaren evet. Versiyonu bu model için bunların tabii ki hani 10 bin derece satma hedefi yoktur. Bazı model yine OnePlus 6'ya $550 civarında. Ha kıyas yapmak gerekirse tabii o tarafta da mesela Meizu'nun yine ekrana parmak izi okuyan Snapdragon 845'li telefonu $400 civarından evet. Çıkmıştı. Keza 18 Pro keza $500 yakın fiyatı var.
Senle çok kez dile getirdik ama Meizu şu anda herhalde ülkemiz kullanıcısı için en böyle alınabilir telefonlardan bir tanesi.
Resmi ithalatla gelen telefonlar. Sonuçta Meizu Türkiye diye bir oluşum var. Evet. Çalışanlar da var. Resmi ithalat için öyle. Hani ben açık pazardan bakarım diyenler için Pocophone'un fiyatı
hala çok
hala
iyi.
Hala cazip. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ama tabii OnePlus 6'ya çok iyi bir telefondu. Biraz daha özel telefon olsun daha ayrıcalıklı hissettiğim diyenler için böyle bir seçenek de artık var. Eğer bir McLaren arabanız varsa belki en cebeci telefon olabilir ya da yoksa hayalini kuruyorsanız böyle bir durum var. MediaTek tarafında Helio P90 duyuruldu. P60 çok iyi bir platformdu. Orta sınıf bazı telefonlarda büyük ses getirdi. Türkiye'de de işte en son Casper kullandı A3 serisinde. Sonra P70 çıktı ama P70 tabii P60'tan sonra bir daha yüksek beklenti vardı. Büyük oranda P60'a yakın bir donanım sunucu çok aman aman bir şey olmadı. Şimdi P90'a bakıyoruz. P90 en yeni platform ve yine 8 çekirdek. Bunlardan iki tanesi Cortex A75 tasarımını baz alıyor. Bugün A76 var artık. Yepyeni bir tasarım ama A75'te hala çok güncel bir tasarım. İşte Samsung'un en yeni tasarım platformunda da yine aynı tasarım sürdürülüyor. Ve aynı zamanda enerji verimli 6 tane çekirdek var. Onlar 2 GHz'de çalışıyor Cortex A5 tabanlı olarak. 2 performans çekirdeği ise 2.2 GHz'de çalışıyor. PowerVR'ın grafik birimi var. 12 nanometre üretilen bir çip. Bu telefonu hani iyi bir firma, güzel bir telefonda uygun fiyata kullanırsa bence yine başarılı olur.
Başarılı
yine
olur.
Yapay zeka geliştirmeleri var.
Evet yani ama şimdi o kısım MediaTek doldurana kadar biraz dolmadı mı herhalde? MediaTek'in bulunduğu sektörler. Exynos tarafında gördük. Kirin'in şimdi yeni versiyonları var. 700 serisi var.
Şimdi tabii Kirin 710 bunun rakibi olamaz muhtemelen. Snapdragon 710 var o tarafta da. Tabii maliyetler çok önemli. Üreticiye vereceği, cihaz üreticisine verecekleri destek de çok önemli ama yapay zeka özellikleri yani aslında iyi bir orta sınıf, fiyatı uygun orta sınıf telefonlar için cazip görünüyor. Özelliklere baktığında dolu dolu bir paket. Yine işte low power DDR4 XP'liği var. UFS 2.1 ile kullanabiliyorsun. Yani modern bir telefonda olabilecek iyi özelliklerin tamamını destekleyebilen bir platform yapmışlar ama ortadaki sorun şu: bugün dünyada cazibe merkezi olmuş ya da olma yolundaki markaların hiçbirisi artık MediaTek'e çok yanaşmıyor.
Öyle.
Yani bir dönem incik boncuk bir sürü telefonda vardı platformlar ama o süreci iyi yönetemediler.
Yani Huawei yazılım zaten desteği, kendi yongasını üretiyor. Samsung da kendi yongalarına sahip
Samsung
artık.
Samsung tabii arada Qualcomm'la paslaşıyor,
evet,
şeyler yapıyorlar.
Evet paslaşıyor falan ama bir Sony vardı. Yoğun bir şekilde orta sınıf telefonlarına MediaTek kullanmaya başlayan. Onun da o telefonlara baktım ve eleştiri onun oldukça yüksek. Çünkü onlar bazı hatalar yaptılar. Güncelleme sorunları yaşadılar. Doğal olarak MediaTek'e onu taşıyacak büyük bir firma kalmadı. İşte Meizu vardı. Onun da ne diyoruz? Türkiye'de alınabilir telefonu Snapdragon 845
bir de,
yani.
Şimdi bunlar da X serisiyle X10, X20, X30 da üreticileri de bezdirdiler. Evet. Yani. Öyle bir durum da var. Şimdi onu
ısınmaydı, güncelleme sıkıntıydı falan filan derken gitgide herkes koptu. Kullanıcı da koptu. MediaTek ismini gören pek de güvenmiyor artık firmaya.
Yani. Dedi ki orada işte zaten kendi işlemcisini yapanlar kendi işlemcisini yapıyor. Qualcomm zaten Intel gibi artık yani evet. Son kullanıcı biliyor yani Qualcomm dediğin zaman iyi bir şey ortaya çıktığını
yani General Mobile diyoruz. General Mobile nedir? Türk kullanıcısına yönelik fiyat performans telefonları üretme amacında olan bir firma. O da bir dönem MediaTek kullandı. Eleştirileri görünce artık satmak istediği aynen. Telefonlarda, kitlelere ulaşmak istediği telefonlarda Qualcomm'a geçti tekrar.
Yani bir işbirliği yakalayabilip de güzel bir telefona iyi bir paket içine koyarlarsa olur. Şimdi grafik birimine bakıyorum. PowerVR kullanmışlar. 9946 isimli yeni sayılabilecek bir tasarım aslında bakılırsa. Ama zaten bak kullanacak ilk marka da Blackview diye. Kimsenin bilmediği incik boncuk belki evet. Başka bir markanın tasarım alıp satmaya çalışan marka olsa gerek diye düşünüyorum. P60 ama ben sevmiştim. MediaTek'in burada doğru adımlar yapması lazım. Daha fazla para harcayıp üreticilerle daha sık işbirliği mi yapar? Çipi rakiplerinin %30, %50 altına mı verir bilmiyorum evet. Ama diğer türlü çok zor çünkü zaten herkesin amacı artık kendi işlemcisini yapmak. Bugün Xiaomi bile kendi işlemcimi nasıl kullanabilirim diye plan içerisine girmiş durumda. Huawei zaten o tarafa inanılmaz yatırımlar yapıyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ben Samsung Geliştiriciler Konferansı'nda zaten bu konuyla ilgili detayları vermiştim. Samsung'un farklı ekran tiplerini 2019'da daha çok göreceğiz. Bunlardan birisi Infinity O. En büyük esprisi ekranı kamera diline sahip olması. Yani çentiksiz evet. Tasarımları artık yapmak daha kolay olabilecek.
Helal olsun Samsung'a be.
Yaptılar. Evet. Ve yani hani havacılıkta bir tabir var özellikle askeri havacılıkta. İt dalışı denen bir şey var ya. Burada da onu yaşadık. Çin'de arka arkaya önce Huawei Honor grubu bir telefonu böyle gösterdiği gibi oldu. Daha sonra Samsung'un Huawei haberini alıp normalde daha sonra yapmayı planladığı bir lansmanı daha önce alarak A8'i duyurdu söyleniyormuş. Böyle bir durum da söz konusu.
Adamlar artık yani Çinliler o kadar şey ki tuhaf olmaya başladılar ki Samsung'dan önce ekran teknolojisi falan tanıtabilir hale geldiler. Hani kaldı ki bazı şimdi soruşturmalar var orada da. İşte bazı mühendislerin Samsung'un ekran teknolojinin içine sattığı
ben
falan da.
Ben sana başka daha fantastik bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak Samsung geliştiriciler konferansında Samsung dedi ki işte Infinity O, Infinity V işte farklı ekranlar yapıyor. Katlanabilir ekran vesaire. Bu telefonla ilgili biz mobiliteyi çekene kadar tartışılan bir konu vardı. O da neyi biliyor musun? Telefonun tanıtım materyallerinin AMOLED ismi geçmiyor. LCD ekran olacağı ve bu ismin 3. parti firmanın alınmış olabileceği konuşuluyordu.
Ya, ucuz telefonlarda LCD ekran kullanacağının haberini senden beraber yapmıştık, konuşmuştuk aynen. Bunu. Mantıklı bir adım olarak görmüştük fiyat düşürmesi adına. Şimdi Infinity O konsept olarak bana sorarsanız son dönemde gördüğüm en iyi konseptlerden bir tanesi.
Zaten oynar parçası yok. Da olacak galiba.
Oynar parçası yok. Kamera inanılmaz küçük bir yer tutuyor. Evet, alt üst çerçevede ufak bir kalınlık var ama göze hoş geliyor. Yani ben Meizu'nun tasarımını da seviyordum. Hı-hı. Şimdi bu tasarımı daha da iyi hale getirmiş gibi görünüyor.
Ya ben bu ekran teknolojisinin çerçevesinde bir en son Galaxy S7 Plus render'ı gördüm. Bir görüntü.
Müthiş duruyor.
Çok fazla, çok fantastik duruyor yani.
Çok iyi duruyor yani. Şimdi burada sadece Samsung'un artık yapması gereken bir şey var. Yani bakın bu telefonu büyük ihtimalle Meizu'nun 845'li telefondan daha pahalıya satacaklar. Ekran üstünden parmak izi okuyanından falan. Yani bunların yapması gereken artık bu telefonu ucuzlatmak.
Yani şimdi sorun zaten sorunlardan birisi de o Mesut. Yani şimdi özellikle olarak bakıldığında 6 GB RAM, 8 GB RAM gibi seçenekler Qualcomm tarafında işbirliği işte hani Snapdragon 710 olsun olmasın platform hangisi kullanılır şu bu falan diye tartışırken fiyat konusunda bir yerden sonra takılacağız. Çünkü bu telefona 10 GB RAM de koysan bu Samsung'un amiral gemi telefonu
evet.
Değil. Evet. Samsung'un yenilikçi bir ekran teknolojisini kullandığı A sınıfı bir telefon ailesinin temsilcisi. Dolayısıyla orada fiyatı iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü şimdi bu telefonun lansmanı Çin'de yapıldı. Yani bu telefonun lansmanı esnasında çok tuhaf bir şey de oldu. Supreme diye bir marka var. Yeni nesil böyle trendy fashion markalarından birisi böyle. Moda markalarından birisi. Marka New York merkezli, Amerika merkezli bir marka. Ama işte yasal boşluklardan istifade ederek birileri gitmiş İtalya'da da markayı kurmuşlar. Ama marka başka. Marka Amerikan menşeli bir marka. Abi Samsung gitmiş Çin'de İtalyanlarla işbirliği yapmış. Yani sahte fake olan Supreme'le işbirliği yaparak lansmanda bunu duyurmuşlar.
Çok garip bir adım ya. Yani hiç işbirliği yapma daha iyi ya. Hiç işbirliği yapma. Ya
Samsung gibi koca ya dünyada bir markadan bahsediyoruz. Ve Samsung Çin'in dijital pazar müdürü çıkmış şey demiş. Bizim İtalya'yı seçmemizin sebebi onlar Çin'de mağaza açacak.
Zaten Çin'de açmamaları biliyorsunuz değil mi? Yani olanaksızlık. Orada şey yapacaklar tabii ki yani bu işin pazarı orası. Ya çok değişik bir olay. Samsung'sun sen ya. Sen Samsung'sun abi. Yapma iş birliği onlar. Ölmezsin yani.
Abi haftalar önce Instagram'da bir yerde de paylaştım. Samsung'un şu an hani telefonlarda diyoruz şöyle yapmalı böyle yapmalı. Samsung şu an ilk yapması şey küresel pazarlama mantığını değiştirme. Yani gidip evet. Hollanda'da Apple diye köy bulup
telefon daha sonra
Uber arabası gibi 10 tane Vito'yla köye girmişti. Herkese S9 Plus'la atmak değil olay abi. Yani sen rakibini yüceltiyorsun öyle yaparak. Apple'da ekmeği buldum, herkese telefon verdim. Niye?
Onlar da satıp Apple aldı.
Ya şimdi aslında o da var. Mesela şimdi A9 telefonlar Türkiye'de de geldi geliyor. En son yine biliyorsun Twitter'da MKB çift paylaştı işte. iPhone'da keza bir şeyler buldu paylaştı işte. Hangi markanın çalışanları hangi telefon kullanarak paylaşım yapıyor tarzında. Bir sürü olay oldu. En son yine Samsung Nijerya A9'un tanıtımını yaparken iPhone'dan paylaşmış.
Huawei yaptı. Türkiye ekibi de bir televizyonu paylaşmış. Televizyon şeyi paylaşırken yine iPhone'dan atmışlar mesajı. Yani şimdi bir gerçek var günün sonunda. Biz sektördeki insanlarla da konuşuyoruz biliyorsun. Firmalarda böyle ajansında çalışan, piyanoda çalışan. Hepsinin tek bir arzusu var. İçeride iPhone'un kullanılmasının izin verilmesi. Yoksa hepsi iPhone'a geçecekler yani. Kimse firmasının telefonu pek böyle şey değil. Sahiplenmiş değil
tabii yani. Şey var yani hani bana soracak olursan. Mesela bir markayı temsil ediyorsun Türkiye'de diyelim. Ve bir ajansla işbirliği yapıyorsun.
O ajansı da ver abi en baba telefonları.
En iyi telefon neyse ajansındaki çalışanlara da vereceksin. Abi şimdi adam diyorsun ki acil tweet atmanız lazım. Biz bunun pazarlamasına başlıyoruz. Adama şimdi e-mail'le materyaller geliyor ama telefonu vermemişsin. Adam iPhone kullanıyor.
Ya şimdi şöyle bir gerçek de var Erdi. Şimdi düşün. Biz bir Samsung diyelim çok devasa bir reklam verdi. Sana gönderdiler diretiyorlar. Samsung telefon kullansan. Kullanmazsın yani. Şimdi ajanstaki adam ne kullanmak istiyorsa onu kullanır abi.
Ama gerçi her markada o var. Mesela geçen hafta tartışılan konulardan birisi de şuydu. Huawei'nin özellikle iştirakleri diyelim, parça aldıkları firmalar şey baskısı yapıyor. Çalışanlarınız iPhone alacaksa onları cezalandırın.
Ya böyle saçmalık mı olur abi? İsten istediğini kullanır abi. Sen öyle bir ya telefon da, ortaya koy ki aynen. Adam iPhone kullanma ihtiyacı hissetmesin. Ya da çalışanına öyle bir kimlik aşıla. Adam orada çalıştığı için oranın bir parçası görsün. onun telefonu, yani o markanın telefonu haricinde başka bir markanın telefonu kullanmayı istemesin. Ben ne firmalar biliyorum ya. Satış temsilcisi geliyordu bizle konuşmaya. Adam bir telefon koyuyordu. Ekranı kırık en eski model. Hayırdır abi ya diyordum. Yani sizin en iyi modeller bende çekmecede duruyor. Abi bize vermiyorlar diyor.
Ya şimdi, ama çekmecede duruyor.
Ha, benim yok, benimki çekmecede duruyor.
Yok, orada da var.
Orada onların da çekmecesi de duruyor tabii. Sen o adama niye vermiyorsun? Senin çalışanın yani. Ver ya, dağıt yani su gibi. Ha, böyle bu mantıktan gidersen adamı tabii ki mesajı
abi, atar zaman
yani.
Zaman geliyor. Adam şimdi bazı bu ürün mesela gündemde değil mi? Sonuçta bu ürünün bir ömrü var. Hem evet. Pazarlama ömrü var hem de ticari bir ömrü var. Sonucunda bu üründen 3 ay sonra Apple yeni bir modele çalıştığı zaman diyorlar ki bunlar pazarlama faaliyetlerini yürütmeyin.
Evet.
Sonra bu ürünler bir yer, bir depoda duruyor değil mi? Yıl sonunda abi kendi çalışanlarına indirimli fiyattan satmaya çalışan markalar oluyor. Ya bu abi çok çok acayip şeyler ya. Ben çalışanı kullansın.
Ya şimdi burada bir X firmayı da söyleyeyim. O da imha ediyor yıl sonunda. Çalışanlarına da vermiyor. Topluyor hepsini. Bir ekip geliyor merkezden. Onların göz önünde imha ediliyorlar. Öğütülüyorlar aletler. Ya arkadaş bu kadar da olmaz ya. Zarar ziyan. Ver çalışanına gitsin ya. Yani.
Yani böyle çok tuhaf şeyler var.
Sonra da işte bunlar o zaman katlanacaksın nerede? Yani adam nereden atıyorsa çok karışmayacaksın yani ona.
Yani. Günün sonunda ama genelde, çünkü... genelde atan iPhone kullanıyor, atılan rakipler oluyor.
Ama bak şöyle bir geyik var orada. Şimdi düşün, parasıyla alacaksam diyor adam, sen bana vermedin ya diyor. Belki de gidip özellikle onu alıyor. Hani bir firmada çalışıyorsun. Abi firmanın ürününü ver diyorsun. Yok vermeyeceğim diyor. Donanım Haber sana diyor ki işte Donanım Haber bardağı alamazsın.
Aynen,
tamam mı?
Aynen.
Ondan sonra sen ne yaparsın? X kişinin bardağını belki özellikle gider alırsın. Anlatabiliyor muyum? Hani aynen. Sen vermedin, ben de gittim onu aldım diye. Belki de öyle bir şeydir Erdiç'im.
Vallahi bilmiyorum ama özellikle Samsung tarafında sürekli çıkmaya başladı bu olaylar yani. Evet, sürekli bayağı, iPhone'la bayağı. Kullanarak yapılan paylaşımlar ya da daha dikkatli olmaları lazım.
Bizim de iPhone'da Faruk bunu çok iyi takip ediyor. Sektör oradan takip edebilir kimin ne kullandığını. Adam dünyanın neresinde hangi telefonla ne paylaşılmışsa paylaşıyor.
Vallahi çok tuhaf şeyler oluyor ha gerçekten. Bunlara dikkat etmek lazım. Sonucunda bu kadar pazarlama yatırımı yapıyorsun. Senin çalışanın ya da senin hani ücret mi ödeyerek aldığı hizmette böyle bir şey çıktığı zaman.
Of çok felaket bir şey. Değil mi? Çok felaket bir şey. İşte telefonunun ya telefon reklamı ya çok garip bir şey ya gerçekten. Telefon reklamı yapacaksın. Kendi ürettiğin markayı başka bir markanın ismi yazıyor. Onun üstünden atıyorsun. Allah razı olsun diyorsun. Olmasaydı atamazdık.
Bu telefon genel olarak tipi şekli güzel bir telefon.
Çok iyi.
Kamera performansına bakmak lazım tabii. O ayrı bir konu. Yani nicelik olayı burada çok önemli. 3 tane kamera olması yani. İşte Google bugün tek kamerayla mükemmel şeyler yapabiliyor. Sonuçta bu telefonlarla ilgili kesinlikle olan bir şey var Mesut. A7, A8, A9 ve pahalı telefonlar. 500 dolar üstü fiyatlar var bunlarda da. Yani
abi bunların bu fiyatları da şansı zor. Güzel telefonlar ama
şekil çok iyi. Şekli güzel. İyi şekillenmişler ama iç güzellik de önemli bir yerden sonra.
Evet, sadece bize, gerçekten. Yani, tanıdıktan sonra haberi geçelim.
Tanıdıktan sonra sevmen gerekiyor. Neyse bu da böyle. Çin'de tanıtılan bir telefon oldu. Türkiye'ye gelir mi ondan emin değiliz ama Samsung'un 2019 için pek çok telefonun tüm ülkelere sunma gibi bir gayret ve hedefi var. Kötüye giden gidişat toparlayabilmek adına bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi Huawei tarafı sıkıntılı süreçten geçiyor ama cihaz seviyesinde cihaz konusunda iyiler. Genelde her geçen günde algıları yükseliyor ama küresel siyasetten, ekonomik savaşlardan çok etkilenen bir marka oldu. Geçen hafta konuşmuştuk zaten. Şirketin kurucusunun kızı ki Huawei'nin aynı zamanda CFO'su yani tüm paranın başındaki kişi olan hanımefendi Kanada'da tutuklanmıştı. Daha sonra kefalet başvurusu yaptılar. En başta kabul edilmedi. Kocası kendi mal varlıklarını ortaya koydu ama kocasının Kanada'daki vizesini Şubat ayında biteceği için hakim kabul etmemiş. En sonunda bir şeyler oldu. Bir 7 milyon Kanada doları falan şey göstererek, teminat göstererek elektronik kelepçeyle serbest bıraktılar. Ne olacağı da belli değil. Huawei'nin Çin hükümetine baskı yaptığı ve hani bir an önce bu olayı çöz şeklinde bir istekte bulunduğu söyleniyor. Ama tabii Huawei tarafında bu Amerika devreye girince teknoloji işbirliğiydi, bunların engellenmesiydi, yasaklanmasıydı, pek çok tartışılan konu var. Dolayısıyla dışa bağımlılık olmaması adına Huawei'nin tüm kendi ihtiyaç duyacağı tüm özellikleri kendi geliştirdiği yönde de bir takım gelişmeler zaten yıllardır konuşuyor. Kendi işletim sistemini yapacak
zaten deniyor. Zaten kendi işletim sistemini geliştireceklerini açıkladılar.
Aynen işte işlemci tarafında kendileri yapıyorlar. Panel geliştirmekte oldukları söyleniyor. Kamera sensörü geliştirdiklerine dair bir takım rivayetler var. Ortaya çıkan yeni bir haber var. Huawei'nin kendi ana kampüsünde gizli bir merkez içerisinde Shenzhen'de özellikle geleceğin çipleri IoT ve 5G üzerine ciddi geliştirmeler yaptığı söyleniyor. Açıkçası şaşırmadım yani.
Bu haber enteresan olmuş ya. Birazcık evet garip olmuş. Gizli bir şeyler geliştiriyor.
Gündeme çok uygun. Şimdi gündemde Huawei oluyorsun. İşte Kanada, Amerika yasaklandı. Çin ne yapacak derken.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizdeki TÜBİTAK'ın içinde gizli bir nokta var abi. Orada da farklı şeyler geliştiriliyor. Türkiye'nin geleceğine yönelik.
Ya bak bu gizli merkezle ilgili oluşturma...
Gizli merkezi değil de ana merkezin içindeki bir oda yani.
Ama şimdi şöyle bir şey.
Yerin altında değil.
Hatırlarsan Apple da bunu kullandı.
Ne dedi orada?
Bu söylem olarak. Vakti zamanı Steve Jobs'un bir sunumu var. İlk Intel platformuna geçiş esnasında.
Yalnız Erdi'cim Apple kullandıysa bir bildiği vardır.
Şöyle oldu. Hatta videosu da koyarız. İşte Intel dönüşümünü anlatacak. Bakın diyor şu anda diyor kuş bakışı diyor bizim ofis genel merkez kampüsü görmektesiniz diyor. Şu işaretlenmiş bina var ya diyor. Şu oradaki ekip diyor 3 yıldır diyor mevcut işletim sistemini diyor iki farklı platformda çalışmak üzere çalışıyor diyor.
Tamam şey diyor mu gizli vardı. Ekibimiz gizli merkezde çalışan gizli ekip.
Gizli proje diyor.
Yani gizli proje tamam onu şimdi, anlarım.
Gizli merkezde gizli proje.
Yani projenin gizli olması mantıklı evet çok kişiye duyurmaması ama yani ana merkezin içindeki gizli bir bölme hani. Haberi enteresan geldi sadece. Ben gizli merkez deyince şimdi bilinmeyen
haber,
bölgede şimdi zannettim.
Haber de, haber de Bloomberg'e aç şimdi.
Bu Bloomberg'in biliyorsun değil mi? En son bu şeydi neydi? Mikroçipin sensör şeylerinde. Süper mikronun anakartları üstünde yer alan çiplerle ilgili attığı haber. Araştırmalar sonucunda asılsız çıktı. Süper mikro hakkında şunu söylemişti. Çin'deki en büyük anakart, sunucu anakart üreticisi. Ve dedi ki bu anakartları üretirken Çin ordusunun baskısıyla anakartların hepsine bir çip yerleştiriliyor mini minnacık. Ve bütün Amerika'yı şu anda kontrol edebilecek güce sahip dediler Çin için. Sonra araştırıldı ki böyle bir şey yok.
Ya da var deniz keşfedi.
Bloomberg'dekiler keşfetmişler. Bunlar çok enteresan olmaya başladılar ha. Bu ticaret savaşlarından sonra bir de özel sayfa yaptı adamlar o haberi anlatmak için. Değil mi? Çok güzel
çok tartışıldı o ya. Bayağı tartışıldı. Yani sonucunda Supermicro bugün pek çok büyük marka ve platformda kullandığı donanımlar sağlıyor evet. Sunucular için. Öyle bir durum gerçekten infiale sebebiyet verebilirdi ama zaten Apple en başta kabul etmedi. Apple'ın da keza evet. Ürün kullandığı, Facebook'un da kullandığı tarzdan şeyler çıktı. O sonra durdu. Bakalım. Ama Huawei'de kendi gizli merkezinde gizli teknolojiler geliştiriyormuş kaynakta.
Evet.
Zaten kaynağın belirttiğine göre bakalım. Ama işletim sistemi, işlemci, panel ve kamera konusunda ciddi çalışmalar olduğu biliniyor. Onlarda da zaten para fazlasıyla var.
Şu anda yani. Yeni bir işletim sistemi çıkarsa Çin'den çıkar. Neden? Kapalı devre çalışıyor adamlar. İçeride yasaklayacaklar Android'i. Bunu kullanmayacaklar.
Bitecek. Şöyle bir şey var Mesut orada. Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde şeyde çok konuşuldu. Huawei'in bazı patent başvuruları yaptığı ve yapay zeka desteği televizyonlar üzerine çalıştığı konusunda. Hatta orada televizyonlar için yapay zekanın bolca öne çıktığı bir yazılım geliştirdi. Bir arayüz yaptıkları söyleniyor. Belki de aslında ilk temeli televizyon atıp daha sonra orada deneyerek olabilir. Telefonla getirecek olabilirler.
Çünkü Samsung ilk temeli telefonla attı sonra saat ve televizyonla devam etti.
Ve televizyonda mükemmel. Saatte de kötü
çok
değil.
Çok iyi evet. Saatteki en kötü yanı S-Voice kullanması. Orada Google Asistan'a geçseydi.
Google Asistan varken zaten Samsung Bixby yani yarım yamalak bir şey ne olduğu belli değil.
HTC bile asistan yapmaya çalıştı derdi ya. Batarken asistan yapıyordu adam. Sen telefon yap ya ne asistanı. Yok yapay zeka bile. Çok şey, azlandı bunlar ha.
İşte Google Asistan var. Canavar gibi çalışıyor.
Evet, Türkiye'de oldu.
Amazon'da var Alexa. Microsoft'ta var Cortana. Yani.
Neyse.
Ya bu orada o kadar farklı şeylere macera girmek yerine daha fundamental, daha önemli bir sorunu çözmek ya da.
Fundamental çok önemli.
Daha önemli, daha büyük, insanla daha fazla etkileyecek bir sorunu çözmek sanki daha iyi olabilir. Lenovo tarafından bir haberimiz var ama Lenovo tarafını şimdi önce şöyle tanımlayalım. Son 6 aydır akıllı telefon dünyasını trolleyen bir marka. Böyle yapıyoruz, böyle geliyoruz, şöyle olacak, telefonumuza 1 terabayt yapalım, 2 terabaytı da yaparız derken söylenen hiçbir şeyin ortaya çıkmadığı bir tabloyla karşı karşıya
çok
kaldık.
Çok değişik bir firma olmaya başladı Lenovo.
Telefon tarafı diyeyim en azından. PC tarafı evet. Aynı kararlılıkla gidiyor.
Teaserlar yapıyorlar böyle işte. Yok çerçevesiz telefon geliyor, şu geliyor, 2 terabayt
ya
bellek
işte, geliyor Z5 serisi, Z5 Pro'lar falan. Şimdi zaten Z5 serisinden bahsedeceğiz aslında. Burada da şimdi bu telefonun Snapdragon 710 platformunu kullanacağı söyleniyordu. Ama şimdi bir görüntü ortaya çıktı Mesut. Yarış arabaları, savaş uçakları, boksörler falan çıkıyor.
Bu görüntülere inanmam. Görüntülere inanmayacağım.
Muhtemelen Snapdragon 845 olabilir.
Olabilir. Belki 10 GB RAM. Belki de 710'u böyle düşünüyordur onlar.
Uçak o zaman kaçan. Sıkıntı daha büyük. O zaman sıkıntı daha büyük. 10 GB RAM var. Bakıldığı zaman ve telefonu şu videoya sana göstereyim bu arada. Zaten şu an ekrana geliyor.
Hı, bak. Arabalar gidiyor hızlı. Cüv cüv cüv. O uçaklar uçuyor. Roket mi taşıyacak acaba telefon? O bir de boksörler falan birbirlerini dövüyor. Telefon için çok uygun yalnız ha reklam.
Ya boksör demişken bak geçen fragmanı izledim. Onunla şu yeri gelmişken söyleyeyim aklıma geldim. Sen Creed filmi izlemiş miydin?
Evet.
Şimdi Creed 2 var. Onun fragmanını izledim. Hikayeyi inanılmaz bir yerden almışlar. Apollo Creed'in oğlu Ivan Drago'nun oğluyla kavga edecek.
Tam Amerikan stili olmuş. Yani daha ilerletemiyorlar çünkü. Bir yerden sonra
seyredecek. Çocuğu üzerinden hikaye ilerliyordu. Olabilecek en iyi şey ama şimdi ne tezahürü? Dragon doğulu boksör, onun doğulu boksör.
Çizgi film yapsalar böyle çizgi film çocuk hikayesi derse filme bak ya.
Ivan Dragon yine aynı kudretiyle duruyor. Onda bir şey olmamış ya bizim Stallone biraz yaşlanmış.
Bayağı bir Rus gücü diğer tarafta devam.
Yani bu telefonun şimdi şöyle bir şey var. Bu telefonun 6.3 inç boyutunda Lenovo Z5'si. Çinlilerin de şunu çözmesi lazım. Bazı telefonlarda da keza benzer tablo ortaya çıkıyor. Mesela Xiaomi Mi A2 için aslında benzer şeyden bahsedebiliriz. Yani devasa bir kasa var ortada. 3200 mAh pili var.
Onu Samsung'un falan da çözmesi lazım. Sen bakma. Yani bir tek Note 9'a varasıya kadar, Note 9 ayrı bir yerde tutuyorum. Telefonların hepsindeki batarya ortada erdi. Hiçbir zaman öyle çok büyük bir batarya kullanamadılar. Bunlarda da benzer bir sıkıntı var
ya,
demek
Huawei
ki.
Huawei onu şu an güzel yapıyor. Huawei tarafında Mate serisinde de, P serisinde de piller
eskiden fena değil. Uzun zamandır pil konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsun. Baya baya iyi piller kullanıyorlar. Ama ya Lenovo'nun telefon
Samsung'u
kısmında...
Samsung'u anlıyorum abi. Samsung büyük bir pil krizinden
evet,
çıktı
Lenovo,
yani.
Lenovo'nun telefon kısmında bilmiyorum ya. Türkiye'de satılmadığından mıdır nedir, o eski şeyi yok sanki herhalde, gazı.
Ya şimdi tabii şeye de bakmak lazım. Çin pazarında da yani mark algısını yükseltmeye çalışıyorlar ama o da böyle olmaz ki abi. Yani ürün gamını, bir ürün gamı oluşturman lazım. Yani evet. Şimdi Z5'e model tutturup işte S'si, P'si, Pro'sundan ziyade mantıklı bir strateji ilerlemek lazım. Şu an Bodoslama hani yolunu kaybetmiş bir gemi gibi yani. Sürekli
evet,
popüler olan şeylere yanaşmaya çalışıyorlar ama doğru bir doğru yöntem bu mu? Bana soracak olursanız değil. Bakalım telefon çıktığında görürsünüz. Bu arada Z5 Pro'nun tasarımları güzel. Yine ekran kası oranı oldukça yüksek olan telefonlar. Kızaklı mekanizmaya sahip olan modelleri de var. Ama dediğimiz gibi markanın daha bence bütünleşik entegre bir yönteme geçmesi gerekiyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Asus'la ilgili bir haberimiz var. Z5 serisi Asus'u bu sene bayağı konuşturdu. Z5 gibi modeller. Sonra oyun telefonu yaptılar. Republic of Gamers serisi. Bu telefonda hem hız aşırtılmış işlem, hem de aksesuarlarıyla eğer bir oyuncu telefonu yapmak istiyorsan markalar nasıl olması gerektiği konusunda evet, yol gösteren bir model oldu bence bana soracak olursanız. Farklı kaynaklarda çıkan bir haber var. Asus'un akıllı telefon departmanının bölümünü gözden geçirdiği ve bundan sonrasını sadece power user'lar ve oyuncular için, yani telefondan yüksek beklentide olan kişiler için modeller yapmaya kararlaştığı
söyleniyor. Çok mantıklı bir adım. Bana sorarsanız oyuncu telefonları fiyatı hariç telefon olarak çok başarılı bir ürün. Elinize aldığınız anda zaten hissediyorsunuz. Ya bunda bir kalite var. Bu diğerlerinden farklı, daha sağlam bir cihaz diyorsunuz zaten elinize aldığınızda. Keşke onu fiyat performans oranı yüksek bir şekilde piyasaya sürebilselerdi. Şu anda telefon pazarının yeni markalar için tek bir çıkış yolu var. Fiyat performans oranına yüklenmek. Yani zaten fiyata gittiğiniz zaman orada birçok güzel model var. İnsanların aklını çelebilecek bir sürü güzel şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Samsung tarafında var, Huawei tarafında var, ZTE'de bile var fiyatı, parasını ödedikten sonra. OnePlus'ın McLaren Edition'ını falan alırım yani, anlatabiliyor muyum bunlara gidesiye kadar. Bu telefonların fiyat performans oranı yüksek olmalı ki oyuncu adam alsın. Hem de ondan sonrasında almaya devam etsin. Ya da en azından 1-2 seri yap. Sonrasında fiyatı yavaş yavaş arttır. Bak OnePlus'lar öyle yaptı.
Ya şimdi bir mesela bu ROG telefon için bir bavul var, bir çanta. Özel bir çanta. Onun içerisinde tüm aksesuarlar, biliyorsun. Bu kutudan bir aksesuar çıkıyor. Evet. Geçen ekstra para ödeyerek alman gerekiyor ki hepsi de pahalı. 100-200 dolar
çok
en az fiyatları var onların da. O kutuyu alıp Türkiye, o bavulu alıp Türkiye'ye getirmek istersen de herhalde 15 bin liranın üzerinde fiyat ortaya çıkıyor.
Çok çılgın ya. Diyecek bir şey değil yani.
Böyle bir durum var.
Gerçi 15 bin lira dediğinde biliyorsun 512 GB iPhone 10 SMX.
Onun için de yani 15 bin liraya verdim tepki, ona da verdim tepki zaten olayı isterseniz. Öyle bir durum var. Fiyatlar çok yüksek. Ama bundan sonrası için yani 2019 ve sonrası için Asus'un işte ROG serisi oyun telefonlarına, Zoom serisi kamera teknikleri ön plana çıkan telefonlara, işte Pad One serisini belki yeniden diriltme durumu söz konusu olabilirmiş ki Pad One dönemi için çok ileride bir konseptti.
Hala yani, daha gider olan bir konsept.
Yani güncel yazılı modern donanımlarla beraber ben de aynı fikirdeyim ve işte Zenfone AR serisi artırılmış gerçekliğin ön plana çıktı. 4 temel seri üzerinde yükselebilir.
Evet. Güzel. Yani ben PhonePad'in neden tutmadığını, neden onu globale yayamadıklarını anlamadım. O dönem çıksaydı Asus başka bir yerde olabilirdi telefonda.
Ya o dönem biraz sanki şey gibi. Ya, dönemin ilerisinde mi cihaz o? Yazılım, Android'in o anki durumu, işte donanım ve ekstra içerik konusunda. Bu arada şunu duydum. Ne kadar doğrudur ya da nasıl bir şey olacak onu bilmiyoruz ama Zenfone 6'da kullanıcıların kullanım deneyimine şu ana kadar olmamış farklı bir böyle sos katacak bir özelliğin olduğu söyleniyor ve çok iddialı olduğu söyleniyor olsun.
Evet, mesela bir tane sos vardı hatırlarsınız. Yandan telefonu sıkıyorduk.
Ya aslında evet.
Sıkarak kullanıyorduk. Ya ne sos katacaksın işte, çalışsın yeter ya ekran.
Şeylerin doğru olmadığı söyleniyor bu arada. Yani benim konuşma şansı yakaladığım kişiler bu Asus'a ait olduğu söylenen bazı telefon tasarımları ortaya çıktı. Hindistan'da popüler bir YouTube kanalı onu paylaştı. İşte bir ekranla kamera değerinde olduğu bir ekran konsepti gösterdiler, bazı başka modeller. Onların doğru olmadığı, yepyeni özel bir serinin geldiği söyleniyor. Bakalım. Zenfone 5 Base'de sonucunda başarı elde etti. Türkiye'de de ses getirdi, dünyada da ses getirdi.
Güzel telefon, Türkiye'de iyi fiyatta satıldı.
Fiyat performans oranı iyiydi. Mesela orada Zenfone Max'lerin şu anki mevcut fiyatları bence çok rekabetçi değil. 1799'dan duyurdular, sonra çıkması gecikti, sonra fiyatlar kuru artınca tutmadı. Mesela şu anda evet, 2200-2400 lira bandına seyrediyor galiba. Bakalım ama Asus sabırlı olur ve doğru adımlar atmaya devam ederse orta uzun vadede
başarılı
kan olacaktır. Kaybeden markalardan birinin yerini alma durumu olabilir. Çünkü dünyanın en büyük 4. 5. bilgisayar üreticisi. Algısı çok yüksek. Anakart, ekran kartı deyince ilk akla gelen markalardan. Bilgisayar dediğiniz zaman Intel'deki, yani Windows Intel kombinasyonundaki en iyi çözümlerin bazıları Asus'tan geliyor.
Doğru söylüyorsun.
O yüzden ışık var gibi görünüyor. Bakalım onu da bekleyip göreceğiz. Bu da aslında mobilitede bu haftalık son haberimizdi. Şu an bakayım çıkardığım şeylerden atladığımız başka şeyler var mı? Yok, hayır. Bu hafta evet, konuşabileceğimiz haberler bu kadar arkadaşlar. Yorum, görüş ve eleştirilerinizi her zaman bekliyoruz. Instagram'da Mesut'a şu an gördüğünüz adresten, bana da şu an gördüğünüz adresten her zaman ulaşabilir. Sosyal medyada da tabii
ki. Bana ulaşımı neredeye söylerim.
Tabii ki sorularınızı oradan yollayabilirsiniz. Donanım Haber'de yorum yapabilir. Donanım Haber'in YouTube kanalında da yine eleştirilerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine bir bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.